Ayrım 8.
Sayfa 76. CIA peşmergeleri komplosu. 1997 sonuna doğru Washington, Genelkurmay'a yeni bir öneriyle geldi. Kuzey Irak'ın denetimini tamamen Türkiye'ye bırakalım. Duhok dahil Kuzey Irak'ı işgal edin. Böylece PKK sorununu da çözmüş olursunuz. Türkiye birliklerinin Duhok'a inmesi, Musul-Kerkük'ün kapısının açılması demekti. Duhok'tan Musul'a uzaklık otomobille bir saat. ABD'nin amacı Türkiye'yi Kuzey Irak'a çekerek Irak'la karşı karşıya getirmekti. Türkiye, ABD'nin bu önerisini bir kez daha reddetti. Genelkurmay'ın yanıtı şöyleydi. Biz sorunu böyle de çözüyoruz. PKK terörünü bertaraf etmek için de Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması gerekiyor. ABD bir yandan güvenlik şeridi oluşturma adı altında Kuzey Irak'ın işgalini dayatıyor, bir yandan da CIA tertiplerine hız veriyordu. Savaş bayrağı 90 kodlu plan uyarınca Kuzey Irak'ta eğittiği CIA peşmergelerini yeniden devreye soktu. CIA peşmergeleri Eylül 1996'da Türkiye'ye kaçırılıp ABD'nin Guam adasındaki üssüne taşınmıştı. CIA, özel savaş eğitimi verdiği peşmergelerden bir kısmının Türkiye üzerinden Kuzey Irak'a sokulması için büyük baskı yaptı. Bir kısım peşmerge Guam'dan Türkiye'ye taşındı ve 1997 yılının sonunda Hakkari bölgesinden Kuzey Irak'a geçirildi. Aynı günlerde CIA'in Kuzey Irak'taki faaliyetlerinde de artış göze çarpıyordu. CIA'in Kuzey Irak istasyonu İsviçre kökenli bir NGO olan Caritas'ın Zaho'daki bürosunda faaliyet yürütüyordu. Iraklıların 1996'da sınır dışı ettiği CIA Kuzey Irak istasyonu yetkililerini MIT kontrterör merkezi elemanlarının gerisin geri Zaho'ya götürdüğü ortaya çıktı. Genelkurmay'a yakın kaynaklardan öğrenildiğine göre CIA yetkilileri Türkiye plakalı araçlarla Zaho'ya götürüldü. Kızılay araçlarıyla MIT'in denetiminde giriş yaptıkları için engellenemedi. CIA'de görevli sivil giysili subaylar, Mehmet Eymür'ün başkanı olduğu MIT kontrterör merkezinin elemanlarıyla birlikte Kuzey Irak'a döndüler. Çekiç gücün Zaho'daki merkezinde cihazlarını yine Zaho'daki Caritas adlı NGO'ya taşıyıp yeniden işler hale getirdiler. İsrail'in Kürt aşkı. Kukla devlet sürecinde İsrail'in özel bir yeri bulunuyor. İsrail, Irak topraklarından başlayıp Türkiye'nin güneydoğusunu da kapsayan Kürdistan projesinin hep arkasında oldu. Kukla devlet projesinin hem ideolojik hem de pratik alanda baş destekçisiydi. Buna rağmen 1950'lerde Demokrat Parti iktidarıyla gizliden gizliye başlayan Türkiye-İsrail ilişkileri Özal'lı yıllarda ama özellikle Körfez Savaşı'ndan sonra hızla geliştirildi. Oslo'da ve Madrid'de başlayan Orta Doğu barış sürecinden sonra Türkiye, İsrail'le ilişkilerini büyükelçi seviyesine çıkardı. Türkiye üzerinden kukla devletin kuruluş süreciyle Türkiye-İsrail ilişkilerinin gelişmesi paraleldir. Türkiye, İsrail'le ilişkilerinde Araplarla olan tarihi ilişkiler nedeniyle hep dengeli ve mesafeli bir çizgi izlemeye çalışmıştı. İsrail'le ilişkiler açıktan yürütülmüyordu. 1950'lerden itibaren İsrail'le özellikle istihbarat konusunda ilişkiler geliştiriyordu. Türkiye ile İsrail arasında 31 Mart 1994'te güvenlik ve gizlilik anlaşması imzalandı. Başbakan Tansu Çiller 3 Kasım 1994'te 3 günlük resmi bir ziyaret için İsrail'e gitti. Çiller'in ziyaretinin ilk gününde iki ülke arasında terör ve diğer suçlarla mücadelede işbirliği anlaşması başta olmak üzere bir dizi işbirliği anlaşması imzalandı. Çiller'in başbakan olduğu DYP-SHP hükümeti döneminde 18 Eylül 1995'te Genelkurmay Başkanlığı'yla İsrail Savunma Bakanlığı arasında askeri uçaklarla eğitim hakkında anlaşma muhtırası Ankara'da imzalandı ve arkasından bakanlar kurulunca da onaylandı. Bunun ardından 23 Şubat 1996'da askeri eğitim işbirliği anlaşması imzalandı. İsrail'le yapılan iki askeri işbirliği anlaşmasının yanı sıra Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in İsrail'e yaptığı ziyaret sırasında 14 Mart 1996'da imzaladığı serbest ticaret anlaşması ve hemen ardından 28 Ağustos 1996 savunma sanayi işbirliği anlaşmasıyla Türkiye, ABD'nin yeni Orta Doğu düzeninde verdiği rolü büyük ölçüde benimsemiş oluyordu. 1997 yılı Şubat ayında Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı da İsrail'i ziyaret eden ilk Türk Genelkurmay Başkanı oldu. Milli Savunma Bakanı Turhan Taya'nın Mayıs 1997 başındaki ziyaretinden sonra Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir İsrail'e gitti. Ard arda yapılan ziyaretlerden sonra İsrail'le işbirliği tartışmalarına son nokta konuldu. Orgeneral Çevik Bir'in ziyaret sonrasında Akdeniz'de ABD, Türkiye ve İsrail'in birlikte katıldığı bir tatbikat düzenlendi. Ayrıca Konya Karapınar'da 3 ülkenin ortak tatbikatları yapılmaya başlandı. Türkiye ile İsrail arasında Mesut Yılmaz'ın başbakan, Çiller'in kabine dışı kaldığı Anayol hükümeti döneminde 14 Mart 1996'da Kudüs'te imzalanan serbest ticaret alanı anlaşmasıyla GAP bölgesinde İsrail'e olağanüstü kolaylıkların sağlanması ve DTÖ hükümetleri çerçevesinde serbest yatırım bölgelerinin kurulması öngörülüyordu. Anlaşma 4 Nisan 1997'de TBMM'de onaylanarak yasalaştı ve 18 Temmuz 1997 tarihli resmi gazetede yayımlandı. Mesut Yılmaz'ın başbakan, Ecevit'in başbakan yardımcısı olduğu Anasol D hükümeti sırasında Bakanlar Kurulu onayıyla 1 Mayıs 1997'den itibaren geçerli olan anlaşmanın birinci maddesinde şöyle deniyor. 1. Türkiye ve İsrail kademeli olarak en geç 1 Ocak 2000 yılında sona erecek bir geçiş dönemi boyunca İş bu anlaşmanın hükümlerine göre ve GATT 1994 ve Dünya Ticaret Örgütü'nü WTO kuran anlaşmaya ekli diğer çok taraflı mal ticareti anlaşmalarına uygun olarak bir serbest ticaret alanı tesis edeceklerdir. Aslında ABD ve İsrail'in Türkiye ile yaptıkları serbest ticaret anlaşmalarıyla Kuzey Irak'ta kurulacak kukla devletin ekonomik altyapısı oluşturuluyordu. Hedefte GAP bölgesi vardı. İsrail ve Amerikan Yahudi sermayesinin denetimi altındaki Ürdün serbest bölgesinin bir benzerinin GAP bölgesinde de gerçekleştirilmesi hedefleniyordu. Türkiye, ABD'nin uyguladığı gizli ambargo nedeniyle bir yandan komşularıyla ilişkileri geliştirmeye ve Asya'ya açılmaya yönelen bölge merkezli bir politika izlemeye çalışırken bir yandan da İsrail'le işbirliğini geliştiriyordu. Ordu içinde İsrail'le ilişkileri geliştirmek isteyen güçlü bir ekip ortaya çıkmıştı. Ekibin başı Çevik Bir'di. Bu ekip bütün TSK'nın adeta İsrail yanlısı gibi gösterilmesine yol açıyordu. Nitekim Çevik Bir'in Genelkurmay 2. Başkanı olduğu dönemde Amerikan Yahudi lobisinin elemanlarıyla İsrailli askeri firmalar Genelkurmay'ı komşu kapısı haline getirmişlerdi. O günlerde Türkiye-İsrail Stratejik İşbirliği Türkiye'de iki farklı açıdan savunuluyordu. Bir kesim Türkiye'nin bölgesinde Amerika ile kader birliği yapmak dışında bir seçeneğinin olmadığını ve İsrail ile kurulacak stratejik işbirliğinin gerekli ve zorunlu olduğunu savunuyordu. Medya, TBMM ve dış politika çevrelerinin çoğunluğunu oluşturan diğer bir kesimse İsrail ile Araplar bile barışıkken Türkiye'nin işbirliği geliştirmesinin normal olduğu görüşünü dile getiriyorlardı. Bu görüşün temsilcileri, Türkiye'ye silah satmayan ve Kuzey Irak'ta Kürt devletçiyi kurmaya çalışan ABD'nin karşısında bu gibi sorunları gündeme getirmeyen İsrail'le işbirliğinin Türkiye'nin önünü açacağı fikrini savunuyorlardı. Oysa ABD'nin yeni Orta Doğu düzeninde kilit rol oynayan kukla devlet projesinin en önemli gerekçelerinden biri, bölgede yalnız olan İsrail'in güvenliğini garantiye almaktı. İsrail gibi Amerikan destekli bu devletçikle bölge devletleri zayıflatılacak ve Amerikan projesi önündeki potansiyel engeller de böylece temizlenecekti. Bu süreçte esas hedef ne Irak ne de İran'dır. ABD, Türkiye'yi zayıflatmadan Orta Doğu projesini hayata geçiremeyeceğini hesaplıyordu. İşte bunun için Türkiye ekonomisini çökertme programı hayata geçiriliyor, bölgedeki ülkeleri anti-emperyalist bir cephede birleştirebilecek olan Türkiye'nin başına İsrail belası sarılmak isteniyordu. Bu planlar bugün de aynı şekilde devam ediyor. Özellikle Çevik 1 ekibinin tasfiyesiyle İsrail'le ilişkiler normal bir seviyeye indirilebildi. Ta ki Erdoğan Gül iktidarına kadar. İstihbarat kaynaklarının değerlendirmesine göre İslamcı etiketli Erdoğan Gül iktidarı döneminde İsrail'in gayri resmi faaliyetleri olağanüstü arttı. Özellikle Yahudi tefeciler aracılığıyla yapılan ve Susurluk sürecinde önemli ölçüde denetim altına alınan kara para aklama faaliyetinde dikkat çekici bir artış görülüyordu. Arz-ı Mevud. Tevrat'ta geçen arz-ı mevud, yani vaat edilmiş topraklar ifadesi dile getirildiğinde akla ilk gelen Nil'den Fırat'a uzanan coğrafyadır. Bunun kutsal kitaplarda kalan bir hayal olduğu savunula gelir. Oysa Amerika merkezli politikaların Ürdün, Suriye, Türkiye'nin güneydoğusu, Irak'ın kuzeyi ve Kıbrıs üzerinde yoğunlaşması bu projenin hayal olmaktan çıkıp uygulamaya sokulduğunu gösteriyor. Yıllar süren savaş ve mücadele sonucunda Filistin topraklarında İsrail devletinin kurulup kök salmasından sonra dünya politikalarında bir çağ kapanıp yeni bir çağ açıldı. Barış çağı olarak adlandırılan bu çağın prensi de İsrail'di. Kurallarsa, Amerikan merkezli ve İsrail bağlantılı serbest pazar politikaları, yerel ekonomilerin çok uluslu tröstlere boğdurulması, milli iradenin hakim ekonomi sistemine tabi olması. Ürdün'ün şimdiki kralı Abdullah, 10 yıl önce Ürdünlü bir grup iş adamıyla yaptığı toplantıda projeyi açığa vurdu. Kral Abdullah, iş adamlarına 5-6 yıl içinde Ürdün'ün bir serbest pazar olacağını müjdelemişti. Proje şöyleydi. Ürdün'de işlemeye başlayacak İsrail kökenli fabrikalar, özerk yönetim topraklarında sıkıntı içinde yaşayan, %80'i işçi vasfı taşıyan Filistinli halk için çok cazip bir iş imkanı. Arap ülkeleri tarafından ambargo altında tutulan İsrail ürünleri, Ürdün damgası altında bütün Arap ülkelerinde geniş pazar bulacak, özellikle Suudi Arabistan piyasası ele geçirilecek. Yabancı sermayeye açılmak için yeni yeni hazırlıklar yapmaya başlayan Suudi Arabistan'da kefillik sistemi bitmeye yüz tutarken, İsrailli iş adamları Arabistan'a bu defa sahip oldukları şirketleri de taşıyacaklar ve Arabistan ekonomisini fiilen ele geçirecekler. Filistinlilere ait arazilerin Yahudilere satılması yasakken bu yasağı Arap aracı kullanarak delen İsrail ve vatandaşları şimdi de Arap aracı kullanarak Arap piyasalarını ele geçirecekler. Başbakan Bülent Ecevit'in 1999 Eylül'ündeki Amerika gezisinde ortaya atılan Güneydoğu'da Ürdün benzeri serbest bölge kurulması düşüncesinin bu çerçeve içinde pek de tesadüfi olmadığı ortaya çıkıyor. ABD Başkanı Bill Clinton'ın konu üzerinde özellikle durması, plan ve projelerin ayrıntılarıyla yapıldığını gösteriyordu. Bilderberg Yönetim Kurulu Başkanı sıfatı taşıyan Amerika Devlet Başkanı'nın bu konu üzerinde özellikle durması, dünyadaki belli başlı gelişmeleri perde arkasından yönlendiren Bilderberg Üst Konseyi'nin konuyla ilgili ciddi kararlar aldığını gösteriyor. Güneydoğu serbest bölgesinin tartışmaya açılması ise stratejinin işleme konmaya başladığı anlamına geliyor. Böylece arz-ı mevud zincirinin üçüncü halkası olan Güneydoğu için de en önemli adım atılmış olacak. ABD ve İsrail Kudüs'ten Musul'a uzanan yolda zincire dördüncü halkayı da eklemek için çok çaba harcayacak. Irak'ın kuzeyi aslında zincirin en önemli halkası, zincirin bitiş noktası. İsrail'in kukla devlete neden muhtaç olduğunu anlayabilmek için İsrail devletinin kurucusu David Ben-Gurion'un periferi teorisine göz atmakta fayda var. Ben-Gurion'un geliştirdiği bu teorinin özü, Arap topraklarında kurulan İsrail'in Türkiye, İran ve Etiyopya gibi Arap olmayan ülkelerle ilişkilerinin geliştirilmesini öngörüyordu. Periferi teorisi aynı zamanda arz-ı mevudla da üst üste biniyordu. Önce Arapları, Arap olmayan ülkelerle çevrelemek, giderek Arap ülkelerini parçalayarak ortadan kaldırmak, ardından da arz-ı mevuda ulaşmak için aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkeleri parçalamak bu teorinin özü. İsrail bu teori doğrultusunda Türkiye ile ve Şah'ın İran'ıyla olağanüstü yakın ilişkiler geliştirdi. Bu işbirliği 3 ülke arasında Trident olarak adlandırılan bir ittifaka kadar ulaşmıştı. Ancak bu ittifakın belirleyici işbirliği alanı istihbarattı. MIT, Savak ve Mossad arasında kurulan işbirliğinde esas patron Mossad'tı. Mossad, MIT ve Savak ajanlarını operasyonel konularda eğitmeye başladı. Aynı günler MIT'in, o zamanki adı MAH, CIA ile bağlarını güçlendirdiği yıllardır. Bu dönem MIT'in milli bir istihbarat örgütü olmaktan çıkışının da başlangıcı olarak değerlendirilir. Bu, işbirliği öyle bir noktaya ulaşmıştı ki Adana ve çevresi İsraillilere çalışma alanı olarak verilmişti. Barzani-Mossad ilişkileri. İsrail'in Kuzey Irak'la ilgili faaliyetleri 1960'lı yıllara kadar uzanıyor. 1961-1975 arasındaki ayaklanma girişiminde Barzani'ye en önemli destek İsrail'den geldi. İsrail, desteğini Şah dönemi İran'ı üzerinden yapıyordu. İsrail'in klasik taşeron kullanma tarzı bu operasyon içinde geçerliydi. 1963 yılında Baas rejimi Irak ve Suriye'de iktidara gelince İsrail'in Irak'ın kuzeyiyle ilgili faaliyetleri daha da yoğunlaştı. 1970 yılında Irak yönetiminin Kürtlere özellik vermesinden sonra İsrail'in politikası Kürt özelliğini korumak üzerine odaklandı. İsrail, 1970'li yıllar boyunca Kürt grupların içinde adamlar da kazandı. 1 Şubat 2004'te Erbil'de KDP karargahına yapılan intihar saldırısında ölen Sami Abdurrahman'ın İsrail'in adamı olduğuna dikkat çekilir. Ayrıca Barzani ailesinin de Kürt Yahudi olduğuna dair iddialar vardır. 1991'deki Körfez krizinden sonra Kuzey Irak bölgesi CIA ile birlikte Mossad'ın da cirit attığı bir yer haline geldi. Bölgede Kürt ordusu oluşturulurken askeri eğitim İsrailli subaylar tarafından veriliyordu. İsrailli Shokomo Nakdimon adlı yazarın 1997 yılında Filistin Araştırma ve Çalışmaları Dar el Celil Yayınevi tarafından Amman'da Arapça çevirisi basılan kitabında İsrail'in Kürt bölgelerindeki faaliyetleriyle ilgili çok ayrıntılı bilgiler veriliyor. Kitabın adı Irak'ta ve civar ülkelerde Mossad, İsrail ve Kürtlerin Umutsuz Umudu. İsrail ile Mustafa Barzani arasındaki ilk temasların kurulması 1963 yılına kadar uzanıyor. 30 Haziran 1963'te Paris'te Mossad Başkanı General Meir Amit, Savak Başkanı ile bir araya geldi. Görüşmede İran üzerinden Kürt gruplara yardım yapılması konusunda mutabakata varıldı. 5 maddeden oluşan bu mutabakata Atina Planı diye bir kod adı verildi. Atina Planı'nın uygulaması Temmuz 1963'te başladı. 18 Temmuz 1963'te İran üzerinden ilk silah ve mühimmat Kuzey Irak'a ulaştırıldı. Aynı günlerde Barzani aşiretine mensup bir kişi İran'da radyoculuk eğitiminden geçirildi ve Kürt bölgelerine yayın yapacak radyonun başına geçti. Bu radyo Mart 1975'e kadar faaliyetini sürdürdü. İran-Irak arasındaki Cezayir Anlaşması, İsrail-İran Anlaşması'nı sekteye uğrattıysa da tam olarak ortadan kaldırmadı. Bu yıllarda Kuzey Irak'ın İran sınırına yakın bölgesinde sürekli olarak İsrailli subayların bulunduğu bilinir. 1965 yılında İsrail'de Milli Savunma Bakanı Livi Aşkol, Genelkurmay Başkanı Isaac Rabin, Genelkurmay Operasyon Şefi Ezer Weizman ve Mossad Başkanı Meir Amit bir toplantı yaparak Kürtlere yapılan yardımı güçlendirmeye karar verdiler. Bunun için ilk olarak Kuzey Irak'a yüksek düzeyde bir heyet gönderilmesine karar verildi. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacak olan dönemin Genelkurmay Operasyon Şefi Ezer Weizman, 24 Mayıs 1966'da Şah'la görüşmek için askeri bir uçakla Tahran'a gitti. Kürtlere iletilmek üzere 5 ton silah, mühimmat ve diğer malzemeyi de yanında götürdü. 10 Haziran 1966'da aralarında Savak ajanlarının da bulunduğu bir Mossad heyeti küçük bir uçakla Tahran'dan Tebriz'e, oradan da Mercedes ve ciplerle Kuzey Irak'a geçti. İsrail heyetinin başkanı rütbesini söküp siyah bir kutunun içinde Molla Mustafa Barzani'ye hediye etti ve "Bundan sonra bu hediye bizim aramızdaki muhabbetin delilidir," dedi. Kutunun içinde Kürtçe şu sözler yazıyordu: "General Mustafa Barzani'ye saygılarımla." 5 Mayıs 1965'te Mossad şefi David Kamhi yanında Savak ajanı bir şoförle Hacı Ümran köyünde Molla Mustafa ile ayrıntılı bir görüşme yapar. David Kamhi'nin Molla Mustafa'ya söylediği şu sözler İsrail'in kukla devlet konusundaki görüşünü özetler niteliktedir. "Kürtler özgürlükleri için mücadele ediyor. Biliyoruz, bu mücadelenin geri dönüşü yok. Ve inanıyoruz ki Kürtler mücadelelerinde başarıya ulaşacaklardır. İsrail bunun uzun soluklu bir mücadele olduğunun farkında. Bunun için İsrail'in bu konudaki siyaseti uzun vadelidir. İsrail ve Kürtlerin işbirliği sadece düşmanlarının ortak olmasından değildir. Kürtler uzun geçmişe sahip bir halktır. Araplar Arap olmayan bir halkı yok etmek isterse bizim bu halka elimizi uzatmamız zorunludur. 1968 yılında bu kez Molla Mustafa Barzani İsrail'e bir ziyaret yapıyordu. 15 Nisan'da başlayan ve 8 gün süren Pesah haftasında Yahudilerin Mısır'dan çıkışlarının yıl dönümünde Molla Mustafa İsrail'e özel bir uçakla götürüldü. Molla Mustafa ziyareti sırasında devlet başkanı düzeyinde ağırlandı. Aynı kitapta Kürt giysileri içindeki İsrailli istihbaratçıların ve özel savaş uzmanlarının Molla Mustafa Barzani ile yan yana çekilmiş fotoğrafları bulunuyor. Yine o yıllarda Kuzey Irak bölgesindeki İsrail askeri birliklerinin fotoğrafları da kitapta yer alıyor. İsrail Hayfa Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Amatsia Baram da İsrail devletinin resmi bilgilerine dayanarak İsrail-Kuzey Irak ilişkileriyle ilgili dikkat çekici bilgiler veriyor. Amatsia Baram, İsrail-Kürt ilişkileri konusunda şunları yazıyor. Neticede İsrail-Kürt-İran işbirliği öyle yoğunlaşır ki İsrailli subaylar Irak-Kürdistan'ında askeri danışman olarak hizmet verirler. Ayrıca İsrail'de politika belirleyen mekanizmanın en üst katmanlarında Kürtlere duygusal nedenlerle yardım etme eğilimi hakimdi. Kürtler Arap olmayan bir azınlıktı ve zorba bir Arap diktatörlüğünün elinde zulme uğruyordu. İsrail liderleri Yahudilerin Almanlardan çektikleriyle Arap milliyetçiliğinin İsrail'e yönelik mevcut tehdidi ve yine aynı Arap milliyetçilerinden Kürtlere gelen tehlike arasında bağlantı kuruyorlardı. İsrail PKK flörtü. İsrail'in Kürt meselesiyle ilgisi Kuzey Irak'la sınırlı değil. Güneydoğu bölgesini doğal yayılma alanı içinde gören İsrail, Türkiye'deki Kürt milliyetçisi gruplarla 1960'lı yıllardan bu yana irtibat içinde. Türkiye'deki Kürt sorununun uluslararası bir nitelik kazanmasından, yani PKK'nın ortaya çıkmasından itibaren İsrail'in parmağı daha fazla hissedilmeye başlandı. Abdullah Öcalan'ın yakalanması operasyonunda Türkiye ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle PKK'nın yayın organlarında hedef alınıyormuş gibi gösterilen İsrail devleti PKK'nın düşmanı olmadığını ilan etti. Mart 1999'da PKK'nın sürgünde Kürt parlamentosunun başkanı Yaşar Kaya Tel Aviv'e davet edildi. Daha önce İsrail İşçi Partisi Merkez Komitesi üyesi ve Uluslararası Akdeniz Araştırmaları Merkezi Başkanı Profesör Doktor Erez Biton başkanlığında 5 kişilik bir heyet 16 Temmuz 1998'de Brüksel'e giderek Yaşar Kaya ve diğer sürgünde Kürt parlamentosu yöneticileriyle görüşmüştü. Öcalan'ın yakalanmasından sonra dünyanın çeşitli kentlerinde Yunanistan elçilikleriyle birlikte İsrail'in elçilik binaları da PKK'lıların eylemlerine sahne olmuştu. PKK'lıların Berlin'deki konsolosluk binasına yaptıkları saldırıda görevlilerin silahlarından çıkan kurşunlarla 4 gösterici ölmüştü. İsrail Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ben Tsur, bu olaydan sonra İsrail'in Bonn Büyükelçisi Avi Primor'un Alman parlamentosundan PKK'lı olmayan Kürt kökenli biriyle görüştüğünü söyledi. Avrupa'da yayımlanan Özgür Politika gazetesi bu kişinin Rıza Baran olduğunu yazdı.